Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte bugün de buluştuk. Siz de bekliyoruz programımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben sizin Zor Hayatın Seslerine hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yine dolu bir program hazırladık sizler için. İlk olarak Türkiye Yazarlar Birliği'nin verdiği bir ödülden bahsedeceğiz. 37 yıldır ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri değerlendiriyor Türkiye Yazarlar Birliği. Doktor Mustafa Tatçı, halk kültürü dalında Hazreti Pir Şaban-ı Veli adlı eseriyle ödüle layık bulundu. Değerli hocamız da hem kitabı hakkında hem de çalışmaları hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Önce müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Dostum, uyku haram, yağmuru dinle, damlalarda sitem var. Yorgun şehir, ah bu son değil, rüzgarı dinle, kollarında sitem var. Yağmura gülen kış nedir bilen, sonsuzluğa giden var. Yine de çaresiz değil payedir diye, aşk yolunda giden var. Dostum, uyku haram, yağmuru dinle, damlalarda sitem var. Yorgun şehir, ah bu son değil, rüzgarı dinle, kollarında sitem var. Yağmura gülen kış nedir bilen, sonsuzluğa giden var. Yine de çaresiz değil payedir diye, aşk yolunda iten var. Yağmura gülen, kış nedir bilen, sonsuzluğa giden var. Yine de çaresiz değil, payedir diye aşk yolunda.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Tatlı hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim.
Değerli hocam yalnız gelmedi. Kitaplarıyla geldi.
Evet, kitapları.
Şu anda sevgili dinleyicilerimiz masamızda 1, 2, 5 oradan 7, 10, 15 yaklaşık kitap var. Ve sanıyorum bir bu kadar da geçmişte vardır ama hocam çantasına doldurabildiği kadarıyla hepsini bizimle paylaşmaya getirmiş. Eksik olmasın.
Kitap çok.
Hocam ve hepsi kendi kaleminden, kendi yüreğinden çıkan kitaplar. Tabii biz bugün asıl değerli hocamızın ödül kazandığı kitapla ilgili konuşacağız ama vaktimiz kalırsa da diğer kitapları da sizlere tanıtmak istiyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği'nin değerli hocamız Halk Kültürü dalında Hazreti Pir Şaban-ı Veli adlı eseriyle ödüle layık bulundu. Değerli hocam, öncelikle hem tebrik ediyoruz hem de teşekkür ediyoruz böylesine önemli eserleri bizlerle buluşturduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Tabii buradan bu ödüle layık gören kardeşlerimize de başta Yazarlar Birliği Başkanımız ve Onur Başkanı olan Mehmet Doğan ağabeyimize de teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Onlara teşekkürle ben başlayayım ben de. Sağ olsunlar, teveccüh etmişler. Böyle bir eser ortaya koyduk. Bu bir eserden ibaret değil. Tek bir eserden ibaret değil. Hazreti Pir Şaban-ı Veli kitabında Hazreti Pir adından da anlaşılacağı gibi Hazreti Pir Şaban-ı Veli anlatılıyor. Yunus Emre ile başlayan ilmi araştırmalarımız onun izinden gidenlerle devam etti. Bu şu anlama geliyor. Osmanlı kültür coğrafyamızda geziyorum ben. Kimler yetişmiş? Hangi havzalarımızda hangi başı çeken büyüklerimiz, bilgelerimiz, ariflerimiz, alimlerimiz var. Onlarla ilgileniyorum. Osmanlı kültür coğrafyasındaki bilgelerle ilgileniyorum. Ben bunu irfan havzaları diyorum. İşte o havzalardan bir tanesinin başını da Hazreti Pir Şaban-ı Veli çekiyor. O tek başına bir şahıs değil, yetiştirdikleriyle de önemli bir zat. Onu yetiştiren ortam çok önemli. Onun yetiştiği ortam çok önemli. Onun yetiştirdikleri çok önemli. Hı hı. Bugün bütün dünyaya yayılmış vaziyette onun felsefesi, tasavvufi anlayışı, İslami tasavvufi anlayışı, hı hı, Kur'ani anlayışı bütün yeryüzüne yayılmış vaziyette. Bu büyük zatın, bilge zatın, arif zatın kim olduğunu tabii ortaya koymamız lazımdı. İslam ansiklopedisindeki madde bu fakir tarafından yazıldı bu kitaptan önce. Kitapta fevkalade önemli ciddi bilgiler var. Hazreti Pir'i kısaca arz edeyim. 1481 senesinde Kastamonu'da dünyaya gelmiş. Taşköprü veyahut da Hanuni diye söyleniyor. İkisinden biri. 1481 senesinde dünyaya gelmiş. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybediyor. Hem yetim hem öksüz. Hayırsever bir valide onu sahip çıkıyor akrabasından. Çok zeki olan bu çocuğu okutuyor, büyütüyor, evlatlık ediniyor. Ona bakıyor ki Taşköprü dar gelecek. Kastamonu'ya geliyor okutmak için. Hem Taşköprü hem de Kastamonu o dönemde Çandaroğlu Beyliğinden dolayı çok önemli bir kültür merkezidir. Hı hı. Medreseleriyle vesairesiyle. Fakat Kastamonu da dar geliyor, İstanbul'a gönderiyor. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han Sahn-ı Seman medreseleriyle önemli bir ilim merkezi yapmıştır. Hı hı. Onlardan birine gönderiyor o valide Şaban-ı Veli Hazretlerini İstanbul'a gönderiyor. Tahminim 20'li yaşlarda bir rüya görüyor. Sıla'ya dön diye. Menakıbında yazan şey bunlar tabii bilgiler. Sıla'ya dön. Tabii kelimenin kökenine de çok önem veren yani esmaya da önem veren bir kişi. Sıla tabii zahiren Kastamonu ama manada sılamız ne acaba? Hani Kur'an'da biliyorsunuz aslına dön emri var.
Evet.
Sonunda aslımıza döneceğiz malum. Dolayısıyla onu o veçeden de o yönden de ele alıyor. bu rüyayı. Aslına dönmeye, yani sılasına dönmeye karar veriyor. Bolu yoluyla geliyorlar. Bolu Dütaş mevkiinde, orada dönemin büyük ariflerinden Hayrettin Tokadi Hazretleri var. Hayrettin Tokadi Hazretleri de ilginç. Burada bir parantez açayım hemen kısaca. Hı hı. Fazla bilgi olmamakla beraber çok önemli bir zat. Hayrettin Tokadi Hazretleri'ni yetiştiren zat-ı muhterem Cemalettin Aksaray'ı. Onu yetiştiren zat Bahaettin Erzincani. Onu yetiştiren zat da şu anda mezarı Bakü'de olan Yahya Şirvani Hazretleri. Yahya Şirvani Hazretleri, bu parantez içinde bir parantez daha açalım. Türk dünyasında Ahmet Yesevi Hazretleri ne kadar önemliyse Yahya Şirvani Hazretleri o kadar önemli. Yahya Şirvani Hazretleri ikinci Yesevi'dir Türk dünyası için. Çünkü yetiştirmiş olduğu özellikle Anadolu'dan giden 40 tane arif ve alim zatı gene tekrar geriye gönderiyor. İşte onları vasıtasıyla, vesilesiyle Mısır'dan Bosna'ya kadar çok büyük çevrede, Suriye, Şam olmak üzere çok büyük coğrafyada önemli bir kültürel gelişmeye sebep olmuştur Yahya Şirvani Hazretleri'nin yetiştirdikleri. İşte onlardan bir tanesi de Cemalettin Halveti Hazretleri'dir. Onun yetiştirdiği zat Hayrettin Tokadi Hazretleri'dir. İşte Hazreti Pir Şaban Veli Hayrettin Tokadi'nin yetiştirdiği öğrencilerden bir tanesidir. 12 sene orada takılmış kalmış, uzatmayalım. Sıla'ya dönerken Dütaş mevkiinde Bolu'da takılmış kalmış ve 12 sene onun rahli tedrisinden, aşk rahlisinden geçiyor, tedrisinden geçiyor tabiri caizse. Çünkü zaten maddi ilimler kifayet etmediği için, yeterli gelmediği için manaya yönelmişti Hazreti Pir. Dolayısıyla orada aşk eğitimini, irfan eğitimini, tasavvufi tabirle söylersek seyir sülük denen eğitimi tamamlıyor ve Kastamonu'ya tekrar dönüyor 12 sene sonra görevli olarak. Tasavvuf diliyle söylersek gene halife olarak geliyor. Ve üstadın vuslatından sonra, yani Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin ki 1531 veya 32 gibi çıkardım ben tarihini. Tartışmalı o tarih ama 30 olabilir, 32 olabilir. Çok da mühim değil o birkaç senelik şey. Onun vefatından sonra da Kastamonu'da postu arşa sermiş tabiri caizse. Ve orada tasavvuf tarihinde görünmeyen bir özelliği var Hazreti Pir'in. Daha doğrusu bu silsilenin görünmeyen çok önemli özelliği var. Erbay'ın 40 günlük açlık eğitimden geçmektir. Hayatında 40 ayrı Erbay'ın çıkarmış nadir insanlardandır Hazreti Pir. Bir taraftan halvet eğitimiyle uğraşıyor, bir taraftan insanlarla uğraşıyor. Bu arada 360 tane halife yetiştirmiş. Böyle maddeye önem veren birisi değil, manaya önem veren birisi. Fakat bu maddeyi elinin tersiyle itme anlamına gelmez tabii. Hazreti Pir 1569 senesinde, Mayıs ayında, 4 Mayıs'ta bu dünyadan göçmüş. Hiçbir eser bırakmamış. Fakat 360 tane, her biri birinden, diğerinden güzide seçkin halifeler bırakmış. Uzaktan insanın gönlünü eğitebilen, nazar edebilen, tasavvuf tabiriyle söylüyor, nazar edebilen çok güçlü bir pir. Tasavvuf tarihinde Pir-i Sakaleyn diye bir tabir vardır. Pir-i Sakaleyn. Her pir için söylenmez bu. Abdülkadir Geylani gibi, Ahmet Yesevi gibi. Onlardan bir tanesi. Hem manada hem de madde aleminde eğitme kabiliyeti olanlara Pir-i Sakaleyn denir. Dolayısıyla Hazreti Pir, Pir-i Sakaleyn. Tabi Hazreti Pir'in düşünceleri Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in manasıdır. Başka bir şey değil.
Evet hocam, yani tam onu aslında soracaktım. Tabii, manasıdır. Düşünceleri bir detaylı şöyle birkaç cümleyle
yani Hazreti Pir Kur'an'ı Resulullah Efendimiz'in sözlerini, davranışlarını, hallerini esas alan bir aşkı ve irfanı esas alan bir seyri sülük tarzıyla öğrencilerini yetiştirmiş bir zattır. Bunun dışında herhangi bir şey isnat edilemez ona. Dolayısıyla ehl-i sünnet vel cemaatten bir pirdir. Ama tabii aşkı ve melameti gizlemiştir. Yani aşkı dışarıda, mesela bir Şabani dervişini böyle, affedersin, mana olarak düşünün. Manevi bir sarhoş olarak böyle dışarıda kendini kaybetmiş, dağıtmış bir insan olarak göremezsiniz. Yani daha gayet akıllı, eli ayağı düzgün, içselleştirmiş, yutmuş, aşkı benimsemiş. Hazreti Yunus'un dediği gibi, hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Hakkı, halkı hak için seven insanlar yetiştirmiş. O modelle bir zat-ı muhterem. Tabii erkannamesi var. Kurallarını, kaidelerini belirleyen, ona eski tabirle miyar denir. Ayar kökünden gelir. Miyar, ayar aynı. Saat ayarlamakla.
Evet.
insan ayarlama. Yani insanı ayar verme. Çeki düzen verme.
Düzene sok.
Yani 20 sayfalık bir şey yazdırmış. Bütün alimleri toplamış. Onun ortaya koymuş olduğu, o kişilerin ortaya koymuş olduğu miyar var. Bu miyarı yani Kur'an'dan, hadislerden esas aldığı şeyler, tabii bunlar kaideler. O miyara uygun hareket etmelerini istiyor o dönemde. Bu tadilat edilebilir. Yani ilavelerle, çıkarmalarla genişletmişler, daraltmışlar. Günümüze kadar gelmiş. Tabii burada sevelim, sevilelim prensibi var.
Evet.
Bir numaralı prensip, sevelim, sevilelim. En büyük özelliklerinden bir tanesi, gerek Hazreti Pir'in, gerek kendinden sonra yetiştirdiklerinin en büyük özelliklerinden birisi, daima halkla, hak için iyi geçinen bu insanlar, devletle başları hiç belaya girmemişti. Çünkü siyasetle uğraşmamışlardı. Hı hı. Çok önemli bu mevzu. Fakat devletlilere, ricali devlete daima duacı olmuşlardır. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Hazreti Pir'in yaşadığı dönem Kanuni dönemi. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'nin baş imamı, bir numaralı imamı, Muharrem Efendi Hazreti Pir'in yetiştirdiği halifelerden bir tanesi. Hmm. Ve Kanuni Sultan Süleyman Muharrem Efendi'yi dinlemeye geliyor camiye. Hmm. Ne kadar önemli bir şey.
Tabii.
Onun ağzından konuşan, Hazreti Pir'in ağzından konuşan Muharrem Efendi. Yani devletli Hazreti Pir'i dinliyor. Böyle çok önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnşallah milletimiz bu önemli şahsiyeti tanır.
Sizin vesilenizle biz de dinleyicilerimize duyurmuş olduk. Değerli hocam, emeklerinize çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
kendi
ederim.
Adımıza ben ve dinleyicilerimize duyurma fırsatını da bulduk
çok
bu vesileyle. Ödül için de bir kez daha tebrik
çok
ediyoruz. Gerçekten
ederim.
Çok takdire şayan emek harcamışsınız.
Eyvallah. Bu yeni baskı yapacak inşallah. Şu anda piyasada yok.
İnşallah değerli hocam.
Peki,
çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Tatçı hocamızı ağırladık bugün stüdyomuzda. Hazreti Pir Şaban-ı Veli adlı eseriyle ödüle layık bulundu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında yayınımız sürecek.
Geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında. Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında. Majörler tükendi, minörlere yolculuk. Bu silik makamına, bu silik makamına. Leyla'dan geçme faslındayım, bulma yollarında. Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında. Majörler tükendi, minörlere yolculuk. Bu silik makamına, silik makamına. Aşk için söylenen her söze kandım, pervane misali ateşe yandım. Gördüğüm her dilber ateştir bana, mecazi aşka inandım güneşli havalarda. Bu silik makamına, bu yükselik makamına.
Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Rahim, korkudan emin eyle beni, hüzünden azad eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Sen öyle meliksin ki sonsuz aleme sınırsız rızık göndermekle mülkünden eksilen olmaz. Öyle meliksin ki beni bana ben diye veren de sensin, benim diye bildiklerimi yanımda tutan da sen. Ne var diye anılıyorsa var eden de sensin, varlara var diyenlerin var diyişini de var edensin. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Ellerim elimde değil. Ellerimi elinde tutan sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum sensin.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız görüşmeli hocam?
Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayındayız. Evet. Haliyle sizin o harika yemek anlatımlarınızla şöyle iftar sofralarımızı, sahurlarımızı biraz şenlendirelim istedik ama...
Ben dinleyicilerimizi hırpalamamak için pek fazla yemek tarif etmemeyi düşünüyorum.
Bugün daha çok o iftarda neleri yapmamamız gerektiğini konuşacağız aslında.
Evet,
neleri
çünkü yememiz sağlıkla çok yakından ilişkili. Oruç tutma... Şimdi esasında birkaç tane böyle hep tartışılan şey var. Ve bazı yanlış anlamalar, bazı yanlış uygulamalar var. Ben 31 yıllık tıp profesörüyüm. Dolayısıyla bunlar beni çok rahatsız ediyor. Bunlara müsaade ederseniz bu konuşmada biraz değinmek istiyorum.
Buyurun hocam, estağfurullah.
Bir tanesi oruç açılırken sigara içilmesi. Sigara bir ödül değildir. Çünkü bir gereksinim değildir. Yani ondan yoksun kalındığı zaman onun kullanılması bir ödül değildir. Bir kere bu açıdan uygun değil. Ama özellikle iftarda sigara içmenin sağlığa ciddi zararları var. Çünkü şöyle oluyor. Orucu açmak için bir iftarlıktan birkaç şey yeniliyor. Hemen bir sigara yakılıyor. Arkadan yemeğe geçiliyor. Şimdi iki yemek arasında içtiğiniz sigara normalde solunum yoluyla, solunum mukozası dediğimiz solunum sistemini örten epitel dokusundan emilir toksik etkileri ve binlerce toksik etkisi var. Madde içeriyor. Biz buna sindirim kanalını da katıyoruz. İkinci bir kaynaktan daha sokuyoruz. Daha önemlisi sigara tiryakileri, o ilk sigaralarda dikkat ediyorum, çok böyle derin nefes alıyorlar. Sanki böyle bir çok şiddetli bir şey kaybetmişler de bulmuşlar gibi. Buna ait çok enteresan gözlemler var. Eskiden sigaraların sert tütünden yapıldığı dönemde biz sigara ile ilişkili kanserleri solunum sisteminde akciğerlerin bronş dediğimiz ana yollarında görürdük. Ama giderek sigara içimi yumuşar hale gelince insanlar sigara dumanını daha çok, daha derin çekmeye başladılar. Şimdi akciğerin her yerinde görüyoruz. Dolayısıyla sigarayı böyle hafif hafif sadece hani bu ağız tiryakisi gibi içmek, derin böyle içine çeke çeke sanki bir çok kıymetli bir şeyden yoksun kalmış da ona kavuşmuş gibi çekmek arasında maruz kalınan toksik madde açısından çok büyük fark var. Başlangıçta bunu uyarmak istiyorum. Yani bu sigara ayrıca Ramazan sigaranın bırakılması için bir
çok güzel
şans
bir
da
ortam, evet,
yaratıyor.
Hocam bütün gün zaten sigarasız kalınmış.
Gayet
yani
tabii.
Demek ki yapılabiliyor. Vücut bunu yapabiliyor.
Ben bir şey daha söyleyeceğim. Sigara bazı şeylerin yanında çok isteniyor. Kahve türü şeyler var. Zaten siz açsınız, onları yiyip de belli bir süre geçmeden o ihtiyacınız. Yani esasında o hemen başlangıçtaki sigara kullanımınızı 2-3 saat geciktirseniz bile sigara içeceğiniz süre en azından kısadır. Ve bu belki de bir bırakmaya şey olabilir.
Bir teşvik olabilir.
Teşvik olabilir diye düşünüyorum. İnsan avcı toplayıcı bir tür. Bu şu anlama geliyor. İnsan sürekli otlayan bir hayvan gibi elinin altındaki gıda kaynaklarıyla düzenli beslenen bir canlı değil. Gıdaya ulaşmak için belli bir çaba ya ava çıkacak. O avda başarılı olamayabilir. Av hayvanına rastlamayabilir. Dolayısıyla insan fizyolojisi yaratılışında belli dönemlerle açlığa göre ayarlanmış zaten. Bizim
kalabilir.
Metabolizm kalabilmeye göre ayarlanmış.
Evet.
İki tane koruyucu mekanizmamız var. İnsan hücrelerinin, memeli hücrelerinin kullandığı ana enerji kaynağımız glukozdur. Glukozu şeker olarak almamıza gerek yok. Çünkü enerji kaynağı olarak kullanacağımız bütün besinleri biz zaten glukoz üzerinden metabolizmaya sokuyoruz. Evvela glukoza çeviriyoruz, ondan sonra kullanıyoruz. Dolayısıyla glukozun açsınız, avlanma sırasında da büyük enerjiye ihtiyacınız var ve hızlı kasılan kaslarınız sadece glukoz kullanıyor. Dolayısıyla evvela organizma kendi bir glukoz yardımcısı, rezervi yaratıyor. Bunun adı glikojen. Glikojen karaciğerde, kaslarda, kalp kasında, çizgili kaslarda, böbrekte ama esas karaciğer ve kaslarda bulunan bir glikoz polimeri. Ucuca eklenmiş glukoz molekülleri. Şimdi organizma dışarıdan glukoz alamadığı zaman bunu parçalıyor. Bunun rezerv 7-8 saat. Demek bir kere karaciğerinizdeki glikojeni siz 7-8 saat kullanarak glukozu sanki dışarıdan alıyormuş gibi organizmanızda üretmeniz mümkün. Ondan sonra da periferik yağ depoları dediğimiz depolar yola işin içine giriyor. Onlar daha uzun süren ve daha az verimli olan mekanizmaları. Onu ikinci rezerv olarak tutuyor bizim organizmamız. Ve zayıflıyorsunuz, yağdan yakmaya başlıyorsunuz. Şimdi orucun süresini düşündüğünüz zaman, eğer sahurda da güzel bir yemek yediyseniz, onun emilmesi ve kanda şeker düzeyini 3-4 saat devam ettirdiğiniz, üzerine karaciğerinizdeki 8 saatlik glukoz rezervinizi eklediğiniz zaman, bu insan fizyolojisine aykırı değil. Hı hı. Uyum insan buna kolaylıkla sağlayabilir. Ancak burada işin gurmelik yönü işin içine giriyor. Şimdi sindirim kanalımız uzun bir açlık dönemi, yarım gün devam eden bir açlık döneminden sonra bir takım değişiklikler gösteriyor adaptasyon için. Kendini hareketsizliğe alıyor. Zaten sindirim aktif enerji gerektiren bir olay. Dolayısıyla orucumuzu bozarken tuz açığımız ve şeker açığımız var. İftariyeliğin amacı zaten bunlar. Bunları fazla abartmadan 8-10 lokmayla şekerimizi ve tuzumuzu zaten genelde öyle bir şey ediyoruz. Ya bir hurmayla ya bir zeytinle açıyoruz. Hangisine daha çok ihtiyaç hissediyorsak. 8-10 şeyden sonra bir 15-20 dakika verelim. Çünkü hem şeker hem tuz hemen emiliyor. Ve sindirim kanalımızın efektif çalışması için o taze glukoza ve şekere ihtiyacımız var. Onu o fırsatı verelim organizmamıza. Sonra iftar yemeğimize başlayalım. Bu tıpçası. İftar yemekleri ben size buraya mesela 10 tane iftar menüsü yazdım getirdim. Hangisini isterseniz bir tanesini rastgele okuyabilirim. Bazı prensipleri var. Çok yağlı şeyler sindirim kanalında çok fazla emilmek için kalori kullandırır. Bir. İkincisi sindirim kanalında uzun süre kalır ve sizin gün doğmadan yediğiniz yemek ondan sonra eğer aktif çalışıyorsanız sizin için bir çalışma engelleyicisidir. Yatıp uyuyorsanız da bir reflü nedenidir. Dolayısıyla iftar menülerinin sebzeli, çok yağ içermeyen çorbalar ve çabuk enerjiye çevrilebilen hamur işleri.
Makarnalar,
pilavlar. Mesela bu menülerden bakın bir tane işte mesela 4 numaralı menü düğün çorbası. Kuzu eti iç pilav. Mevsim sebze bastı kazandı mı?
Oh, harika.
Ya da bir tane daha söyleyin. Siz bana bir sayı söyleyin.
Tamam 9 numara. 9 numara.
Mercimek süzme çorba. Haşlama et yemeği. Cevizli peynirli erişte kabak tatlısı. Hmm,
tatlı da mutlaka sonunda var.
Ve yağlı böyle ağır tatlılar değil. Yani burada böyle fıstıklı bilmem ne değil. Daha çok sütlü, nişastalı, muhallebi gibi, güllaç gibi. Zaten Ramazan tatlısıdır güllaç.
Evet.
Neden? Çünkü bu denene insanlar bunun daha işe yaradığını, daha rahat tolere edildiğini, daha keyif verdiğini, insanı daha kendine rahat hissettirdiğini fark ettikleri için böyle bir menüler oluşmuş.
Evet.
Bunlara dikkat etmek lazım. Sudan zengin. Çünkü sindirim olayı sırasında da o suyu biz kullanıyoruz. Bu arada yeşil sebzeler, özellikle posa bırakan gıdalar mutlaka menündeki yemeklerin birinin içinde olması lazım. Bir sebze yemeği. Zeytinyağlı olur, etli olur, salata şeklinde olur. Çünkü bağırsaklardaki motilite dediğimiz hareketliliği sağlayan ve o yağlı şeylerin bağırsak içinde kalıp kanserojenik etkiyi daha uzun süre göstermelerini engelleyen bir şey. Yani bunlara Ramazan yemeklerimizde, iftarlarımızda, sahurumuzda dikkat edersek daha sağlıklı, daha konforlu bir Ramazan olur gibi geliyor bana.
Evet hocam, şu diğer menüleri de okuyabilir miyiz?
Vallahi okuyayım.
Baştan hepsini dinleyicilerimize
söyleyeyim. Baştan bir, mesela tarhana çorba, pirinç kızartma, taze fasulye bakın, peynirli kol böreği, güllaç.
Hocam güllaç tarifi şimdi hani anlatamayız ama çok basit gibi görünüyor ama sanki yaptığımızda o kadar sütün, da basit gibi sütün, değil. Özelliği var
şimdi,
mı?
Güllaç mısır nişastası ile yapılan bir tatlıdır. Nişastayı kaynatırsanız dağılır. Güllaç hamurunu kaynattığın zaman başka bir tatlı haline gelir. Dolayısıyla güllaç, ılık su, en fazla ılık sütle yapılır ıslatma. İkincisi, benim şurada gördüğüm teknik olarak büyük tepsilere yapıyoruz. Çok kolayımıza geliyor. Halbuki esas orijinal güllaçta güllaç ıslatıldıktan sonra bir küçük yuvarlak çorba kasesi gibi bir şeyin içine konur. Orada katlanır ve tek tek. Onun için içindeki malzeme suyuna karışmaz. Bütün olarak kalır. Ve güllacın içine çok çeşitli şeyler konur. Üzerine mevsim ise işte nar konur filan. Ama güllacın esas şeyi ya fıstık ya ceviz ya badem, bunların ezmeleri.
Üstüne koyacağız ama, değil mi? Arasına i̇çine, değil. Ha, içine. Arasına koyacağız.
İçine. Hmm. İçine. Konulduğu zaman güllaç nefis bir tatlıdır.
Hocam, o güllaç yaprakları satılıyor ya. Tabii. O yaprakları kullanıyoruz. Tabii, tabii. Onları ıslatıyoruz.
Onların hepsinin üzerinde nasıl yapılacağına ait. O satılanların şeyler vardır. Yani ev hanımlarımız zaten profesyoneller, bilirler. Oradakini aynen uygularlarsa güzel güllaç yaparlar. Gidip de sütlü tatlılar çabuk bozulur.
Evet, dolapta mutlaka saklamak lazım.
Yani dolayısıyla evde de hanımlar, kadınlarımız çok rahatlıkla yapılabilecek bir tatlı.
Yenecek, yapılacak ve tüketilecek.
Böyle tatlılarımız var. Mesela bakın, menülerden bir tanesinde elma asiye var. 2 numaralı menü. Yayla çorba, sebzeli kuzu boğalama, talaş böreği. Bakın hep aynı gidiyoruz,
evet,
farkındasınız.
Önce mutlaka çorbayla başlıyoruz.
Çorbayla başlıyoruz. Elma asiye. Elma asiye muhteşem bir meyve kökenli tatlıdır. Erik ya da daha çok ayvadan yapılır. Ayvayı haşlarsınız, suyunu alırsınız ama sıcak tutacaksınız suyu. Çünkü bu oda sıcaklığında donar. Bunun içine çeşitli meyveler, fıstık, ceviz, dövülmüş, kaymak gibi herhangi bir malzemeyle bir tabağın içinde ıslatılmış bir cam tasa, birazcık malzemeden döküp, içine biraz ara malzeme, üzerine bir kat daha döküp, böyle içinde katmanlar halinde farklı meyvelerin tadlarının olduğu, mesela bir portakal şekerlemesi, incir şekerlemesi, ince dilimler halinde bir tabaka. Bir tabaka dövülmüş yeşil fıstık.
Ay hocam, tadından yenmeyecek.
Yani ve de düşünürseniz, İçine koyduğunuz o malzemedeki birazcık yağın dışındaki, o da bitkisel yağ. Yine bizim safra yollarımızı yormayacak, karaciğerimizi yormayacak tatlılar. Bakın bir şey daha okuyayım. Mesela 3 numaralı menü, sebze ezme çorba.
Evet, mutlaka çorbayla başlayalım.
Dana rosto, herhangi bir dana eti, yanında patates püresi, salata.
Bu sefer mesela bu menüde salata var. Önceki menüde evet, börek komposto vardı.
Yani Türkiye gibi meyvanın her yerden taştığı bir yerde kompostu, taze meyve, her mevsimde taze meyveyle yapabilirsiniz. Yapamazsanız hoşaf yapın. O da kolay. Kuru meyveden, kuru meyveden yapın. Dördüncü menümüz düğün çorbası, kuzu iç pilav, mevsim sebze. Bunu okumuştuk. Beşinci menü domatesli tel şehriye. Koyun kızartma, yanında keşkek.
Bu. Ay, bilen için ne kadar harika bir
dere lezzet. Otlu salata, tereyağlı taze fasulye, ayva tatlısı.
Aa, bayılırım.
Yani devam edelim peki, madem sevdiniz. Menü 6, etli dolma ya da sarma. Pirinç çevirme, karışık salata, incir ya da kayısı tatlısı.
Mutlaka 4 kalem var ama hocam, evet, okuduklarınızda.
Evet. Daha da fazlasına gerek yok. Zaten uzun bir aradan sonra yemek yiyorsunuz. Sonra önünüzde bütün bir gece var. Tekrar yemek yiyebilirsiniz. Dolayısıyla zaten bile önceden iftariyelik yediniz. Dolayısıyla hakikaten gerek yok. Mesela 7 numaralı tavuk çorba, testi ya da tas kebabı, zeytinyağlı sarma ya da dolma, cevizli ya da sütlü kadayıf. 8. peynirli veya kıymalı su böreği. Bir ızgara et, yanında pilav, yeşil salata, kesme muhallebi ya da sakızlı muhallebi.
Çok güzel.
9. mercimek süzme çorba, haşlama et yemeği, cevizli peynirli erişte kabak tatlısı. Bunu okumuştuk. 10 numaralı bamya çorbası, fasulyenin ve mevsiminde baklanın da çok güzel çorbası olur. Sebzelerden yapılan, böyle ince doğranmış havucun çok güzel çorbası olur. tatlı kabağından çok güzel sütlü çorba olur.
O zaman bunlara sütlü dediğinize göre süt mü ekleyeceğiz?
Tabii. Sütle tabii. Avrupalılar bunu krema derler. Hı-hı. Biz koyulaştırmış süt. Birazcık da böyle torpil olsun derseniz azıcık kaymak da koyabilirsiniz.
Ha, kaymak.
Mesela sahan köfte, domatesli pilav. Bunlar ağır bir şeyler değiller. Kaymaklı fıstıklı dondurma.
Dondurma da zaten.
Yani farkındasanız daha çok sütlü meyveli tatlılar.
Evet, hafif.
Önden bir çorba. Arada bir tane başlı mutlaka başına bizim zaten Türk mutfağı geleneğimizde pilav tadımlık değildir, doyumluktur. Yani daha evvel de konuşmuştuk sizle. Sofraya oturulur eski Türk geleneksel sofrasında. Ortadan yenir. Herkes aynı anda lokma alır. Kimse kimsenin ortadaki biter. Ve herkes ondan aynı miktarda yer. Ama yemeğin en sonunda pilav gelir. Orada kısıtlama yoktur. Yani benim karnım çaha doymadı. Hani doyumluktur o. Pilav en sonra gelir Türk mutfağında.
Etle yan yana gelmez mi?
Gelmez. Et ayrıca yanında bir pilav türeviyle gelir önceden.
O iç pilavıyla filan.
Filan ya da hamurlu mesela bir bohça böreği gibi, talaş böreği gibi gelir. Ama esas pilav bildiğimiz pirinç pilavımız en sonra gelir. Türk mutfağının, Türk menüsünün sofrasının özellikleridir. Bir de Osmanlı saray mutfağının Abdülaziz dönemine kadar bir özelliği var. Sofrada su olmaz. Sulu şeyler olur. Mutlaka hoşaf olur. Zaten hoşaf, hoş ab, hoş su,
hoş su
anlamına gelen bir şey. Ve kaşıkla yenir yemek ya da elle yenir. İki tür kaşık vardır. Bakın ne kadar önemli bizim için. Biri hoşaf kaşığıdır, çukurdur. Diğeri de pilav kaşığıdır. Ve de sofraya herkes, iftar sofrasına bile, kendi evinden kendi kaşık takımını getirir.
Aa, o da ilginç.
Ve bunlar iftarı veren kişi tarafından toplanır, yıkanır. İftar veren kişinin, ailenin şeyiyle mütenasip, uyumlu bir atlastan, kadifeden bir keseye konularak sahibine geri iade edilir. Hatta bir böyle saray, konak, paşa konağı gibi yerde diş kirası diye daha sonraki öğünde de yenilecek ve bozulmadan 2-3 saat daha bekleyebilecek bir yemek de yanında verilir. Bunlar çok anlamlı, manevi şeyleri olan gelenekler ve fizyolojik de. Yani tıbbi açıdan da güzel şeyler bunlar. Bir kere başkasının kullandığı malzemeyle yemek yemiyorsunuz.
Hocam hep iftardan bahsettik. Biraz da sahurdan bahsedebilir miyiz çok kısa?
Sahurda insanı en çok tutan yemekler, tok tutan, uzun süre tok tutan yumurta yemekleridir. Yumurta canınız istiyorsa yumurtalı yemekleri sahurda yiyin.
Ya da başlı başına yumurtayı da yiyebilirsiniz. Haşlanmış yumurta
şıldır olarak. Düz yoğurtla yaparsanız soğuk olur. Torba yoğurduyla yaparsanız sıcak çırpır olur. Başka bir sefer bana hatırlatın, tarif edeyim.
Tamam, tamam hocam, aklımızda bulunsun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Sağ olun.
Menülerimiz de gerçekten bir harikaydı. İnşallah kıymetli dinleyicilerimize not tutabilmişlerdir. Ben kendi kafamda o not listemi hazırladım sayenizde. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Ramazan ayı boyunca iftarda neler yiyebiliriz, neler yapmamalıyız gibi konularda çok güzel bilgiler edindi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you.
sigül yavrucuğum, can eriyor, ay can eriyor, can eriyor, ay can eriyor. Bir an silinir zaman, zaman içinde gidenler bilinmez, kalana içinde. Sus söyleme, daha henüz vakit erken. Gözlerin dolu dolu göğsüne süzülürken, diner fırtına, diner gözyaşı, söner her ateş usul usul için yanar. Pencerede ay, içinde yıldız, yaktın o imansız ay kız. Pencerede ay, içinde yıldız, yaktın o imansız. Pencerede ay, içinde yıldız, yaktın o imansız ay kız. Pencerede ay, içinde yıldız, yaktın o imansız. Pencerede ay, içinde yıldız, yaktın o imansız.
İlginç vakıflar. Güvercinhane yaptıran vakıf. Bursa'yı gezmeye gelmişlerdi. Japonların fotoğraf merakı meşhurdur. Ne görürlerse çekiyorlardı. Eski bir sokağa girmişlerdi. Duvarlarında minik kafesleri olan tarihi binalar gördüler. Ne olduğunu pek anlayamadılar. Kendilerini gezdiren rehberden yardım istediler. Rehber kendini iyi yetiştirmiş, tarihimizin detaylarına vakıf bir kimseydi. Gülerek anlattı. Bunlar güvercinler, kuşlar için yapılmış minik köşklerdir. Bu mahallede hemen her hanede bulunur. Atalarımızın güzel bir geleneğidir. Hele İstanbul'dakiler mimari şaheserlerdir. Camilerde de bulunur. Bunlara güvercinhane denir. Sırf bu işler için vakıflar bile kurulmuştur. Japon turistler şaşırmış, büyülenmişlerdi. Ama hala tam olarak anlayabilmiş değillerdi. Kuş köşkü, vakıf ne demekti? Rehber ayrıntılarına kadar anlattı ve müşahhas bir örnekle noktayı koydu. Burada yaklaşık 3 asır önce Mehmet Bey isminde biri yaşamış. Osmanlı zamanında. Çandarlızade'ymiş lakabı. Bu insan bir vakıf kurmuş. Kuş vakfı mı? Evet. Bir çiftliğin içerisine bir konak yaptırıyor. Derken bir ayrıntıyı düşünüyor ve güvercinlerin, kuşların barınabileceği bir barınak da kurduruyor. Hicri 1119, miladi 1707 tarihinde. Ve vakfa bağışladığı gelirleriyle vakfın diğer hizmetlerinin yanı sıra bu güvercinhanelerin bakımının yapılmasını da şart koşuyor. Bizim tarihimizde hayvanlar için kurulmuş böyle sayısız vakıf var. Japonlar bir taraftan habire deklanşöre basıyor, diğer taraftan hayranlıklarını dillendiriyorlardı. Ne kadar orijinal, ne kadar duygusal bir medeniyetiniz var. İyi ki buraya gelmişiz. Dönünce herkese anlatacağız. Altı Sesleri'nden bugünlük bu kadar ama yarın yine saatler 15.5'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Sor. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.